Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, özellikle Cumhuriyet döneminde, tek parti döneminden çok partili hayata dönüşü, yani 1945 yılı ve sonrasını ele almaya, bu dönemde yaşanan siyasi tartışma, gelişme, reform, iktisadi gelişmeler, kültürel alanda, eğitim alanında, sosyoloji alanında, şehirleşme alanında, dış politika alanında yaşananları ele almaya, konuşmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 1974 yılına kadar geldik. 1974 yılı Türkiye'de aslında 70'lerin koalisyonlar, darbe, junta, buna bağlı olarak şiddet hareketlerinin başladığı, sonra 74'ten sonra 75-76'da giderek artacağı bir şiddet dönemine işaret ediyor. Aynı zamanda dünyada petrol dolayısıyla yaşanan ekonomik kriz var ve Soğuk Savaş fonda devam ediyor. Soğuk Savaş'ın meydana getirdiği problemler var. Bu arada Türkiye için önemli bir dış politika konusu var. Bu dış politika konusu Kıbrıs. 1974'te Türkiye Kıbrıs'a müdahale etmek zorunda kalıyor. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşiyor. İki harekat gerçekleşiyor. Bu harekatın meydana getirdiği Türkiye'nin dünyadaki yeri, Türkiye'nin içerideki istikrarı bakımından önemli gelişmeler söz konusu oluyor. Şimdi hatırlayalım, Türkiye'nin Demokrat Parti ile beraber özellikle Fatin Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olmasını mütakiben Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere müdahil olmasıyla beraber Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülke olmuştu. Londra-Zürih görüşmeleri ve böylece aynı zamanda Türkiye Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmek için gayret sarf eden aşırı gruplar karşısında Kıbrıs Türklerini koruyacak uluslararası alanda anlaşmalarla, diplomasiyle yürüttüğü politikaların yanı sıra Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerini örgütleyecek, onların kendi savunmalarını temin edecek, Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasının da köklerini Fatin Rüştü Zorlu ve Menderes döneminde görüyoruz. Bu özellikle Türk Mukavemet Teşkilatı, onu mütakiben bu Londra-Zürih anlaşmalarıyla elde edilen imkanlar sayesinde, haklar sayesinde Türkiye Kıbrıs'taki Türk toplumunu koruyacak diplomatik ve askeri imkanlara da sahip oluyor. Orada askeri bir birlik de konuşlandırıyor zaman içerisinde ve 1963'te zaman zaman işte artan Rum saldırganlığı karşısında Türkiye bu saldırganlığa karşı tedbirler alıyor. Bazen uçak kaldırıyor. İşte uçaklar marifetiyle Kıbrıs'taki Rum teröristleri yıldıracak bir politika ortaya koymaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da işte 1967'de bu saldırganlığın artması karşısında Kıbrıs'a müdahale etmek arzusunda ama müdahale edebilecek imkan ve kabiliyetten maalesef mahrum Türkiye. Çıkarma imkanı yok. Çıkarma yapabileceği gemileri yok. Hatta paraşüt indirmesi yapacak. Mesela 1967'de 150 tane paraşüt, sağlam paraşütü var Türkiye'nin. O yüzden bu paraşüt indirmeyi de yapamıyor. Ama bundan sonra bir çıkarma ihtimaline, bir müdahale imkanına Türkiye hazırlanıyor. Bu hazırlığın neticelerini işte ancak 1974'te alabileceğiz. Paraşütle ilgili sıkıntılar aşılıyor. Çıkarma yapabilecek gemiler yapılıyor. Çünkü 1967'de askerlerimiz bir şilebe bindiriliyor ve şilebin Kıbrıs açıklarına gelip bir takım filikalar, kayıklar marifetiyle şilepten askerlerin inip çıkarma yapması hesabı yapılıyor. Bu fevkalade tehlikeli. Şilep büyük, orada bu Şilep'e yönelik bir saldırı askerlerin tamamını tehlikeye atacak veya Şilep'ten inen askerler filikalarla, kayıklarla sahile çıkarken bu Rum terörist grupların, çetelerin saldırısına maruz kalabilecek. O yüzden Türkiye gerçekten bu dönemde büyük zorluklar yaşıyor. Yine hatırlanacaktır. 64 yılında da Amerikan Başkanı tutuyor Türkiye'ye çok sert bir mektup yazıyor. Bu mektup çerçevesinde Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesi durumunda Sovyet Rusya tehdidi karşısında Türkiye'nin korunmayacağını söylüyor. Yani dolayısıyla Türkiye Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla NATO'ya girmiş bir ülke olarak NATO'ya ihtiyaç duyduğunda sırf milli menfaatlerini koruduğu için NATO tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından dışlanacağını 64 yılında öğrenmiş oluyor. Yani bunu özellikle bu tarihi ifade ederken 74 aramızda bu 64 yılından itibaren 10 yıl olduğunu hatırlatmak isterim. Ve aynı zamanda bugün yaşanan birçok problemin kökeninde de bu anlayışın yer aldığını ifade etmek isterim. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Batı, NATO'da olsun, diğer kurumlarda olsun, Türkiye'nin bu ittifaktan kendi milli menfaatlerini koruyacak eşit bir ortak olarak bulunmasından değil, kendilerine itaat edecek bir hiyerarşi içerisinde bulunmasından hoşnutlar. Böyle bir Türkiye bekliyorlar. Yani Türkiye kendi kaderine bu manada razı olacak. Bu ittifak içerisinde öngörülenleri yapacak. Bazen bu milli menfaatlerine aykırı olsa dahi bakış açıları Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı müttefiklerimizin bakış açıları maalesef bundan ibaret. Türkiye ise tabiatıyla her ülke gibi o ittifaka nasıl milli menfaatlerini korumak için girdiyse sair alanlarda da milli menfaatini koruyacak bir politika izlemekte kararlı. Bu kararlılığın da zaman zaman müttefikleriyle ilişkilerinde gerginliklere, hatta çok hani sert gerginliklere yol açtığını ifade edelim. Kıbrıs bu hadisenin, bu bakış açısının, bu problemin tarihini anlamak bakımından, mantığını anlamak bakımından bize çok önemli bir çerçeve sunuyor. Şimdi Kıbrıs meselesine döneceğiz ama 1974 yılında dünyada genel olarak neler olup bittiğini şöyle bir kuş bakışı bakarsak, bu çerçeve içerisinde hem Türkiye'yi hem de Kıbrıs Barış Harekatı'nı bir yere yerleştirmemiz, anlamlandırmamız belki daha kolay olabilir. O yüzden bir genel olarak 1974 yılında dünyada neler olup bittiğine bakalım. Bir Ocak'ta İsrail'de yapılan seçimleri Golda Meir liderliğindeki İşçi Partisi kazanıyor. 23 Ocak'ta İsrail askerleri Süveyş kanalının batısından çekilmeye başlıyorlar. 6 Mart'ta İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazanıyor. Harold Wilson başbakan oluyor. 25 Nisan'da Portekiz'de General Antonio Spinola bir darbe sonucu yönetimi ele geçiriyor. Malum Portekiz ve İspanya'nın demokrasiyle ilgili ciddi sıkıntıları ola gelmiş. Bu İkinci Dünya Savaşı öncesinden itibaren bu problemler devam ediyor. Nitekim İspanya'da da zorlu bir süreç başlayacak, yaşanacak bundan sonraki fasılda. Ancak 79'dan sonra bu González'in yaptığı çalışmalarla İspanya'nın bir istikrara oturduğunu görebileceğiz. 6 Mayıs'ta Batı Almanya Şansölyesi Willy Brandt bürosunda bir Doğu Alman casusunun çalıştığının ortaya çıkması üzerine istifa ediyor. İşte Soğuk Savaş devam ediyor. Willy Brandt Almanya'nın önemli isimlerinden, Doğu'ya açılma politikasının mimarlarından ve o ofisinde bir Doğu Alman casusu, yani aslında bu genel olarak Sovyet Rusya'nın sosyalist bloğun bir casusunun ortaya çıktığını görüyoruz. 11 Mayıs'ta Çin'de iki bölgede meydana gelen depremde 20 bin kişi ölüyor. 16 Mayıs'ta Helmut Schmidt Batı Almanya'nın yeni şansölyesi oluyor. İsrail askerleriyle bir okulda 90 İsrailli çocuğu rehin alan Filistinli gerillalar arasında çatışma çıkıyor. 16 çocuk ve 70 yaralı var. Bu dönem 70'li yıllar, daha önceki yıllarda da konuşmuştuk. Filistin-İsrail çatışmalarının yoğunlaştığı dönemler ve Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail'in Filistin'de yaptığı baskılar karşısında bir takım terör faaliyetlerine giriyor. Bazıları İsrail'de, bazıları da yurt dışında. 3 Haziran'da Isaac Rabin İsrail'in yeni başbakanı oluyor. 4 Haziran'da Uluslararası Hukukçular Komitesi Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü belirtiyor. Bu şu bakımdan önemli. Dünyada ne yazık ki bazı yerlerde Birleşmiş Milletler uluslararası sistem işlemiyor. Yani Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesiyle 250 bin kişinin öldürüldüğü bir dönem söz konusu oluyor. 20 Haziran'da Lübnan'da Filistin mülteci kamplarına yönelik İsrail hava saldırısında 16 kişi ölüyor. 1 Temmuz'da Arjantin Devlet Başkanı Perón ölüyor. Yerine eşi Isabel Perón devlet başkanı seçiliyor. 19 Temmuz'da İspanya'da Franco sağlık sebebiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devrediyor. Bundan sonra bahsettiğimiz gibi İspanya'da bir yumuşama, darbe tehdidi, şiddet hareketleri ve demokratikleşme çabaları rol oynayacak. 24 Temmuz'da Yunanistan'da 7 yıldır süren junta yönetimi sona eriyor. Sürgündeki Konstantinos Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri dönüyor. Bunun arkasında tabii 20 Temmuz diyoruz. 20 Temmuz'da malum barış harekatı var. 24 Temmuz'da da Yunanistan'daki albaylar juntası sona eriyor. Yani Kıbrıs barış harekatının bir sonucu Yunanistan'da iktidar değişikliği oluyor. 4 Ağustos'ta İtalya'da bir trene yapılan neofaşist saldırıda 12 kişi ölüyor. Bu da çok önemli. Daha sonra özellikle bu Gladio tartışmalarında önemli bir kilometre taşına dönüşecek sonraki tartışmalarda bu trene yapılan neofaşist saldırı. 8 Ağustos'ta Nixon istifa eden ilk Amerikan başkanı oluyor. Nixon adının karıştığı Watergate skandalı dolayısıyla başkan görevden ayrılıyor. Watergate skandalını yine geçtiğimiz programlarda konuşmuş olmalıyız. Nixon rakip partinin kampanya merkezine, genel merkezine dinletiyor FBI ajanları marifetiyle ve sonra bu dinleme işini yine devletin içerisindeki bir takım istihbaratçılar basına aksettiriyorlar. Bu skandalın patlak vermesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı zor durumda kalıyor. 9 Ağustos'ta Gerald Ford Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak yemin ediyor. 16 Ağustos'ta solcu lider Andres Papandreou 7 yıllık sürgünden sonra Atina'ya geri dönüyor. Yine albaylar juntasının çökmesinin bir sonucu. 1 Eylül'de Nikaragua'da General Somoza devlet başkanlığına atanıyor. Nikaragua'da Soğuk Savaş döneminde iç çatışmaların giderek artacağı bir sürece girmiş oluyor. 30 Eylül'de Portekiz Devlet Başkanı General Spinola istifa ediyor. 18 Kasım'da Yunanistan'da yapılan seçimi Başbakan Karamanlis kazanıyor. 10 Aralık'ta da yine Soğuk Savaş'ın önemli bir göstergesi Rus yazar Solzhenitsyn 4 yıl önce kazandığı Nobel ödülünü alıyor. Malum çok önemli hala eserleri basılan bir isim Solzhenitsyn. Evet, bu genel çerçeve içerisinde Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş durumda. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren hükümet işte 74'te yeni seçimlerle 73'teki seçimlerle kurulmuş olan Ecevit Erbakan hükümeti. Evet, EOK şiddet eylemcisi Nikos Samson'un Rum Milli Muhafız Teşkilatı ile birlikte bir darbe düzenleyerek Makaryos'u devirmesi ve Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan etmesi üzerine Türkiye 1960 Garanti Antlaşması'nın kendisine tanıdığı haktan yararlanarak 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatıyor. Kıbrıs'ta Rum ve Türk toplumlarının haklarını belirleyen 1960 Anayasası her iki toplum tarafından da taleplerin karşılanması açısından yetersiz görülüyor ve sorunlar çıkmasına neden oluyordu. Rum tarafı ve Yunanistan, anayasanın Türkiye'ye müdahale hakkı verdiğini savunarak bu belgede değişiklik yapılmasını istiyorlardı. Amaç, yapılacak anayasal düzenleme ile Enosis çerçevesinde adayı Yunanistan'a bağlarken Türk toplumunu azınlık statüsüne düşürmekti. Enosis, Yunanistan'a bağlanma anlamına geliyor. Yani Kıbrıs'ın tamamen Yunanistan'a ait olduğu ve Yunanistan'a bağlanması ifadesi. Türk toplumu ve Türkiye ise anayasada Türk toplumunun fiili haklarının yeterince korunmadığını ileri sürerek hak ve yetkilerin artırılması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Söz konusu talep doğrultusunda Türk tarafı Kıbrıs için federal sistem istemekteydi. Yani aslında 60 Anayasası iki tarafı da tatmin etmiyordu ve özellikle 60 Anayasası'nın öncesinden itibaren Yunanistan'ın teşviğiyle, Yunanistan'daki bir takım aşırı milliyetçi askerlerin teşviğiyle kurulmuş olan EOK, Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmek, hem anayasayı hem meşru güçleri ortadan kaldırmak arzusundaydı. Nihayet bu EOK liderinin darbe teşebbüsüyle beraber hayata geçmiş oldu. Resmi cumhurbaşkanını devirerek bir oldu bittiyle Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak istiyorlardı. Bu hadisenin arkasında Yunanistan'ı yöneten Albaylar Juntası da vardı. Yani Albaylar Juntası aslında bir kumar oynadılar. Bu kumar tutsaydı belki Albaylar Juntası devam edecek ve kendilerini meşrulaştıracaklardı. Ama kumar tutmayınca, Türkiye müdahale edince ve Albaylar Juntası da Türkiye'nin müdahalesi karşısında bir şey yapamayınca ayrılmak zorunda kaldılar. Böylece biraz önce çerçevesini çizdiğimiz gibi 24 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'da junta döneminin sona erdiği, tekrar demokrasiye dönüş döneminin başladığı bir süreç gerçekleşiyor. 1967 Kıbrıs olayları sonrasında 68'in Mart ayından başlayan toplumlar arası görüşmeler sırasında Süleyman Demirel Başbakanlığındaki Türk hükümeti federasyon tezinde değişiklik yaptı. Yeni politika, bölge muhtariyeti esasına dayanan üniter devlet adı verilen bir tür kanton sistemiydi. Tek bir Kıbrıs devleti içerisinde her toplumun kendi iç işlerini düzenlemesi öngörülüyordu. Ekim 1973'te Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti ise fonksiyonel federal sistem tezini benimsedi. Toprak paylaşımını esas almayan bu yaklaşım, tek bir devlet içerisinde görev ve yetkilerde iki toplum arasında paylaşımı esas alıyordu. Yani toprak olarak bölünmeyecek ama devletin içerisinde belli fonksiyonlar toplum kesimlerine, Rum ve Türk toplum kesimlerine taksim edilecekti. Böylece federal bir sisteme geçilecekti. Ancak Türkiye'nin görüşmeler sırasındaki bu tavırlarına rağmen Yunanistan'daki Albaylar Juntası ve onlarla işbirliği yapan EOK örgütü, Nikos Samson ve onlarla işbirliği halindeki Rum Milli Muhafız Teşkilatı Kıbrıs'taki meşru hükümete karşı bir darbe yapmayı tercih etti. Böylece dengeler değişmiş oldu. Kıbrıs müdahalesini konuşmaya, Kıbrıs'a yönelik askeri müdahaleyi konuşmaya devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.